Efendim merhabalar. Tarihin derinliğine yolculuk programı ile tekrar huzurlarınızdayız. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceren hocamızla birlikte tarihin derinliğine yolculuk programında sizlerle beraber inşallah tarihi bir meseleyi masaya yatırmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz programda millet meselesi, millet sistemi üzerine konuşmuştuk. Millet sisteminin tarihini ve tarihi arka planı üzerine bir değerlendirme yapmıştık. Bunun millet sisteminin başlangıcı olarak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde imzalanan Medine Vesikası örneği üzerinden konuyu alarak Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar getirmiştik. Bu hafta inşallah biraz Osmanlı'da millet sistemini konuşmak istiyoruz. Fetih konusu burada önemliydi. Geçtiğimiz programda da söylemiştik. Çünkü fetih biraz böyle Müslümanlarla Hristiyanların yoğun bir şekilde karşılaşmaya başladığı İstanbul'un fethi bir dönemdi. O dönemden sonra Osmanlı millet sisteminin şekillenmeye başladığı konusu üzerine konuşmuştuk. Bu hafta inşallah biraz millet sisteminin unsurları üzerine ve son döneme kadarki durumunu konuşmak istiyoruz. Sevgili hocamla beraber. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhaba hocam. Şimdi şöyle geçen programda ifade ettim, biraz şeyi konuştuk, İstanbul'un fethine kadar süreci konuştuk hocam.
Evet.
Osmanlı'da millet sisteminin şekillenmeye başladığı dönem olarak fetih sonrası dönemi söyleyebilir miyiz? Tekrar buradan devam edelim.
Tabii. Yani bizim klasik kaynaklarımız zaten Osmanlı örneğinde bu sistemi daha çok fetih sonrasında başlatıyorlar. Geçen hafta zikretmiştik Fatih'in Ortodoks milletine ve onun lideri Gennadius'a işte bir berat vermesi, dini özgürlüklerini garanti altına alması, daha sonra Ermeni milletini 1462'de kurması, Yahudi milletini de daha sonraki yıllarda kurarak aslında İstanbul'u bir dini merkez haline de dönüştürdüğünü ifade etmiştik. Tabii daha genel anlamda millet sisteminin ve bu sistem içerisindeki gayrimüslimlerin nasıl bir şekilde Osmanlı'da yaşadığını, bugün itibariyle biz buna bir sistem diyoruz da bunun temel unsurları neydi?
Evet.
Bunlara bakacak olursak bir defa geçen haftalarda da zikretmiştik zimmet akitleri. Yani bu zimmi dediğimiz gayrimüslimler İslam toplumlarında yaşarken belli bir şartlar içerisinde, altında, anlaşmalar çerçevesinde bunu kabul etmiş oluyorlar. Zimmet akitlerinin iki önemli unsuru var. Bunlardan bir tanesi cizye vergisidir. Cizye vergisi İslam hukukundan, Kur'an-ı Kerim'den temellerini alan bir vergidir. Sadece gayrimüslimlerden alınır, Müslümanlardan alınmaz. Ve onun da şeyleri vardır, aşamaları vardır. İşte edna, ala, evsat, yani zenginse daha yüksek, fakirse daha aşağı bir limitten bu vergi alınır.
Orada ya bir adalet tesisi var.
Kesinlikle yani. Ya da yaşlılardan vesaire çok kötü durumda olanlardan alınmıyor. Dolayısıyla cizye vergisi bunun bir önemli unsuru. Ya da belki çok dağıtmış olmayalım ama şey de zikredelim. Mesela Türklerin İslamlaşması Emeviler döneminde daha yavaş oluyor. Niye? Çünkü Emevilerin Arap kayırmacılığı siyaseti genelde söylenir. Milliyetçilik ifadesini kullanmak istemiyorum ama Arapları önde tutan bir yaklaşımları vardı. Emevilerin o dönemlerde Müslüman olmalarına rağmen Türklerden ve Perslilerden cizye vergisi aldığını bazı kaynaklar yazıyor. Yani Müslüman olduğunda normalde bunun alınmaması lazım.
Evet.
Bunun o insanları İslam'a ısındırma noktasında biraz ne diyelim zorladığını şartların ve asıl İslamlaşmanın daha kitlesel anlamda Abbasiler döneminde Türkler için gerçekleştiğini biliyoruz. Cizye vergisi sadece gayrimüslimlerden alınır. Bunu bilmemiz lazım. Ya da şunu da yeri gelmişken söyleyelim. Osmanlı, hani geçen hafta söyledik ya, insanın gırtlağına sarılıp Müslüman yapamazsın. Din bunu emretmiyor, hatta yasaklıyor belki de. Anlatırsın ama toplumsal şartlar, psikolojik şartlar, ekonomik şartlar da bu insanların Müslüman olmasını teşvik ediyordu. Yani bir insan gayrimüslim Osmanlı'da Müslüman olursa bir, cizye vergisinden kurtuluyor bir defa. İki, Müslüman olduğunda devlet bu insanlara ayrıca bir para veriyor. Hem ekonomik olarak bunu teşvik ediyor. Niye? yani Müslümanca bir giyin. Hı-hı. Yani birazdan bahsedeceğiz aslında çok bu güzel. Temel unsurları söylerken. Yani giyim kuşamda da bir farklılık var. Hı-hı. Dolayısıyla artık Müslüman şeklinde giyinmesi noktasında ona bir ekonomik katkı olarak da bir ödenek veriliyor. Cizye zimmet akitlerinin en önemli unsuru. Tabii bunun arka planında ikinci unsur olarak da şunu görüyoruz. İslam'ın ahkamının iltizam edildiği bir yerde yaşama, yani hı-hı, Müslüman otoritesini tanıma şartı. Hı-hı. Yani sen kardeşim Müslüman toplumun içerisinde, Osmanlı'da ya da başka toplumda olabilir, yaşayacaksan bir buranın otoritesinin Müslümanlar olduğunu bilmen gerekir. Hı-hı. Ve bunun şartlarına da uyman gerekir. Bu da siyaseten önemli bir unsurdur, kriterdir. Bunu belki ifade eden güzel bir ayrım da var. Nedir o? Milleti hakime ve milleti mahkume. Evet. Buradaki dinleyicilerimizin dikkatini bir yöne çekmek istiyorum. Buradaki millet ifadesi din anlamındadır. Hı hı. Yani geçen hafta bunun izahını yapmıştık. Yani hakim olan unsur Müslümandır burada. Eğer gayrimüslim olarak yaşayacaksan bunu bilmen lazım diyor. Evet. Tamam, dini özgürlükler bakımından sen dinini koruyabilirsin. Dini ibadetlerine kimse karışmıyor. İbadethanene karışmıyor. Ama buradaki otorite Müslümanlardır. Bunu da kabul etmen lazım diyor sistem.
Ki çok özür dilerim. Yine araya gireceğim hocam. Yani az önce ifade ettiniz. Hani daha zenginden daha fazla vergi, hı-hı, daha fakirden daha az vergi.
Aynen.
Yaşlılardan hiç vergi almıyor mesela. Hı-hı. Böyle bir adalet sistemi tesis olunmasa zaten bu insanların da bu düzen içerisinde tebaa olmaları çok kolay olmayacaktı değil mi?
Aynen, aynen. Yani Osmanlı belki ileride zikredeceğiz. Hı-hı. Adaleti merkeze alan bir devletti. Evet. Hani bugün sıklıkla diyoruz ya, küfr ile abat olunur ama zulm ile abat olunmaz. Yani evet, bir sistemin, idarenin yürümesi için yönetimin illaki Müslüman olması gerekmiyor. Hı-hı. Yani bugün yüzyıllarca devam etmiş başka medeniyetler, toplumlar da var. Ama diyor ki bu sünnetullah'tır. Hazreti Adem'den bugüne kadar insanlık tarihinde görülen bir gelenektir. Unsurdur, devam eden bir şey. Adil olmazsan, zulmedersen senin iktidarın uzun sürmez diyor. Hmm. Bu çok net. Bizim daire-i adalet dediğimiz, işte adaleti devletin merkezine alan bu sistem sadece Müslümanları kapsamıyordu. Geçen hafta siz zikretmiştiniz İstanbul'da Fatih'in Fatih Camii'ni yaptırması. Hı hı. Şimdi o sırada bu adalet sistemi öyle bir sistem ki bir gayrimüslim bile padişahı kadının önüne oturtturabiliyor. Evet. Yani bizim tarihimizde bunun örnekleri var. Hem meselenin adalet boyutunu göstermesi bakımından hem de Müslüm gayrimüslim ilişkilerini göstermesi bakımından güzel bir örnek bunlar. Hı hı. Hem evet, barış içerisinde dini özgürlükleriyle Müslüman toplumun içerisinde yaşayacak ama en temel iki sınırlama Müslüman otoritesini tanıyacak, aynı zamanda cizye vergisini de ödeyecek. Hı hı. Şimdi bunların dışında siyasi otoritenin koyduğu başka uygulamalar da var. Bunları da görüyoruz. Ne gibi? İşte özellikle fiziksel görünümlerinde giysilerine dair sınırlamalar.
Yani Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında değil mi?
Aynen. Yani bu da Osmanlı'dan önce başlayan, görülen örnekleri var bunun, pratikler. Hı-hı. Ama diyor ki işte ki Yahudinin serpuşu, başına girdiği, giydiği örtüsü işte şu renkte olacak. Ortodoksun ki bu renkte. Falancanın çizmesi şu renkte olacak. Yani bundaki temel aslında sebep, bir, erken dönemlerde, belki daha sonraki dönemlerde de bu kaygı zaman zaman gelmiş olabilir, güvenlik meselesi. Hı-hı. Ama bir diğeri de insanları, toplumları daha görünüşleri itibariyle de farklılaştırabilmek.
Yani devlet şunu söylemeye çalışıyor aslında. Müslüman kiminle muhatap olduğunu ilk karşılaştığı anda bilsin.
Yani sadece devlet değil, sokaktaki vatandaş bile. Evet. Bir örnek vereyim. Ben mesela arşiv belgesinde okuyorum. Yusuf diyor, Abdullah diyor. Şimdi bugünden baktığında bunları Müslüman zannediyorsun ama Bağdat'ta bu isimde Yahudiler de var. Şimdi sen kağıt üzerinden bu insanların kimliğini anlayamıyorsun.
Evet.
Ama o dönemde yaşayan bir insan, yani karşıdan baktığında bu kurallar uygulandığı dönemlerde en azından insanların dinini, milletini az çok tahmin edebiliyorlardı. Bu açıdan belli ne diyelim, siyasi otoritenin getirdiği sınırlamalar da var. Yani bunlara belki diğer başka örnekler de eklemek mümkün. Hı hı. İşte ata binmede, silah taşımada ya da dini ibadethanelerinin işte çanlarını, ses unsurlarını uygulamada, hatta hamamda peştemal giyerken bile eski peştemalin verilmesi, pazarda bir gayrimüslimin eşyalarını Müslüman bir hamala taşıtamaması gibi uygulamalar tamamen siyasi uygulamalardır. Yani İslam geleneğinde ne Kur'an'da ne hadiste benim bildiğim kadarıyla bir yeri yok.
Ama hocam kadarıyla. Şöyle hani tarihi biraz içinde bulunduğu koşullarla değerlendirme meselesini geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. O dönemde yani bunun İslam hukukunda bir uygulaması olmasa bile o dönemde batıda Müslümanlara görülen muamele, reva görülen muameleyle Osmanlı coğrafyasında Yahudi ve Hristiyanlara reva görülen muamele kıyas bile kabul etmez değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani bunları, bu örnekleri ben kötü uygulamalar olarak anlatmıyorum. Eyvallah. Sizin dediğiniz noktaya da değineceğim ama bu uygulamalar siyasilerin koyduğu uygulamalardır. Hı-hı. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Hı-hı. Bu uygulamalar dinle, İslam hukukuyla, şeriatla çatışıyor mu? Hayır. Evet. Öyle bir durum da söz konusu değil.
Ama yapmak yani, zorunda değil değil mi?
Değil. Ama bunu yapmasındaki amaç şu. Yani buradaki Müslüman otorite hakimdir.
Evet.
Bunu bil demek aslında. Hı-hı. Ya artık güvenlik kaygıları var. Yani hem demin işte silah taşıma meselesi, bunun bir güvenlik boyutun olduğu şüphesiz. Tabii ki yani hem klasik dönemde hem daha sonraki dönemlerde hiçbir devlet, ben şahsen bilmiyorum ki böyle gayrimüslimlere ya da kendi dininden olmayan insanlara bu derece bir tolerans göstersin. Yani yine İslam toplumlarında var, yani Osmanlı dışında geçen dersimizde bahsettiğimiz Hint'te mesela Babür Devleti'nde bu tür ne diyelim çok önemli uygulamaları görüyoruz. Endülüs Emevilerden daha önce bahsettik ama Batı toplumunda tolerans adına bir şey yok.
Evet.
Bunu çok net söylemek lazım. Sadece Müslümanlara değil Yahudilere karşı da yok. Zaten kilise gibi düşünmüyorsan sapkın olarak
değerlendiriliyorsun.
Ne diyeyim, etiketi yemen ve akabinde çok kötü cezalandırmalara maruz kalman çok olağan bir şey. O noktada daha mesela ben kendim asıl Irak uzmanı olduğum için bir batılı seyyahın yazdığı bir ifade var. Bağdat, belki ileride yine bu konuda da program yapabiliriz.
İnşallah.
Selanik'ten sonra Osmanlı'da en çok Yahudi'yi barındıran bir şehir. Bir batılı seyyah diyor ki burada diyor imparatorluğun hiçbir vilayetinde olmayan bir hoşgörü ortamı var diyor. Bu 1800'lerden bahsediyorum yani. Evet. 1800'lerin ortaları. Yani şunu da söylemek istemiyorum. Yani her şey güllük gülistandı. Yani hiçbir Müslüman Hristiyan çatışması olmadı. Böyle Hayır, böyle demiyoruz. Ama
tarihin hiçbir dönemde olmamış hocam.
Kesinlikle,
böyle bir şey.
Kesinlikle. Ama biz genel ortalamaya baktığımızda yani başka devletlerin bunun yanından bile geçemediğini Tabii. görüyoruz yani Tabii. bu noktada. Bunu ki bırakın yani tarihi, bugünkü Batı toplumunu düşünün ya. Yani 21. yüzyılda yaşıyoruz. İşte çoğulcu demokrasiler, liberalizm şu bu vesaire. Ama her geçen gün Batı'da Müslümanlar için hayat alanı daralıyor. Hı-hı. Yani bırakın başörtüye vesaire, alanlar sınırlanıyor. Geçen gün işte Avustralya'da belli işaretlere yasak geldi. Evet. Düşünebiliyor musun? Bozkurt işaretine yasak geldi. Yani dolayısıyla belli konular olunca hiç özgürlük mezgürlük dinlemiyorlar.
Tabii. Ama Müslümanların özgürlüğü söz konusu olduğunda Batı'nın toleransı maalesef yok.
Kesinlikle, kesinlikle.
Hatta şöyle hocam, yani Osmanlı'nın o dönemde Hristiyanlara, Yahudilere uyguladığı toleransı bugün bile Batı toplumlarında Müslümanlara karşı göremiyoruz yani. Böyle bir durum
Doğru.
söz konusu.
Doğru.
Dolayısıyla hani Osmanlı bir medeniyet inşa etmiş. İşte medeniyet bu şekilde inşa olunuyor. Adaleti tesis ederek inşa olunuyor. Hocam şeyin peki Hristiyanların ve Yahudilerin Osmanlı toplumunda ticari hayattaki durumları nasıldı? Yani vergiden bahsettik biraz. Hı hı. İşte cizye vergisi veriyorlar dedik. Ticarette durum nasıldı hocam?
Yani şöyle bir defa Osmanlı'da gayrimüslim unsurlar ticarette oldukça iyiydiler. Hı hı. Yani Yahudiler zaten kendi ne diyelim gelenekleri ya da adetleri mucibince çok ne diyelim toprak satın alma, bir yere ne diyelim bağlı olma, tarımla iştigal etme gibi şeylerden ziyade ticaretle uğraşırlar. Ama gayrimüslimler, Ermeniler olsun, Rumlar olsun ticarette çok iyiler. Yani özellikle şunu söylemek istiyorum. Gayrimüslimler ve Müslümanlar Osmanlı'da dini alanlar dışında tamamen müsaviydiler. Birbirine eşit bir hukuk içerisindeydiler. Herhangi bir ayrımcılığa uğralamaları söz konusu değil. Ya da dinleyicilerimiz eğer bu konuda biraz meraklıysalar, İslam Araştırma Merkezi İstanbul Kadı Sicillerini yayınlıyor. Hı hı. Ben fırsat buldukça okumaya çalışıyorum. Açıp okusunlar. Ya o kadar çok gayrimüslimlerle ilgili maddeler var ki, yani borç almalar, vermeler, kefalet işlemleri, noterlik işlemlerinden tutun da yani bu oldukça bir ne diyelim rahat ortamda her türlü akitlerini, ticaretlerini yaptıklarını net bir şekilde söyleyebiliriz. Hı-hı. Yani bu daha yakın dönemlere geldiğimizde yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl artık bu alanda biraz daha şey yapıyorlar ne diyelim palazlanıyorlar tabiri caizse.
Çünkü, gayrimüslimler değil mi?
Tabii ki. Çünkü bir, yani Avrupa'nın etkisi Osmanlı üzerinde artacak. Bu gayrimüslimler vatandaşlık verilmek suretiyle, Avrupalı devletlerin vatandaşlığı verilmek suretiyle kapitülasyonlardan yararlanacaklar. Hı hı. Kapitülasyonların ayrıcalıklarıyla da ticari olarak çok daha kolay Osmanlı tebasından daha avantajlı bir konuma gelecekler. Hı hı. Ve temel olarak yaptıkları işlev de bilhassa liman şehirdekiler, İstanbul, Selanik, İzmir, İskenderun vesaire, Beyrut gibi yerlerde, bunlar daha çok Avrupalı tüccarlarla yerel Osmanlı üreticileri arasında aracı, hı hı, olacaklar. Böyle bir işlevleri yoğun bir şekilde olacak.
Eyvallah. Hocam bu son dönemi özellikle inşallah konuşacağız programımızın ikinci bölümünde. Şimdi bir de şey var, yargılama sistemi var. Yine fethin sonrasında millet sistemi inşa olunurken gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında yargılama bağlamında bir farklılık var mıydı peki?
Hı hı. Yani genelde bizim bu millet sistemiyle ilgili klasik literatüre, çalışmalara bakıldığında şu tür anlatıları görmek mümkün. Biraz daha konuyu böyle idealize eden yaklaşımlar yakın zamana kadar vardı ama son zamanlarda biraz daha ne diyelim detaylı çalışmalar var. Tarihçiler, sosyal bilimciler tarafından yapılan. Yani eski anlatılarda sanki bu gayrimüslim cemaatlerin hukuk alanında özerk, otonom bir yapıya sahip olduklarını, onların ruhani liderlerinin, ruhani meclislerinin de böyle bir yargısal ne diyelim hakları olduğuna dair bir anlatı vardı. Ama bu anlatı böyle yeni yorumlarla benim kanaatimce biraz daha açıklık kazandığını düşünüyorum. Bir defa şöyle başlayalım. Bir, Osmanlı'da herhangi bir adli davada, ihtilafta eğer taraflardan biri Müslümansa davaya mutlaka kadı bakar. Osmanlı kadısı. Hı-hı. Yani bir Müslümanın gidip bir başka bir Hristiyan hakimin altında adli davasını görmesi gibi bir durum söz konusu değildir. İki, taraflardan ikisi de zımmi ise, gayrimüslim ise ve bunlar kadıya başvururlarsa, Osmanlı kadısına, Müslüman kadısına, kadı ben sizin davanıza bakamam diyemezdi. Yani o davaya bakmak zorundadır. Dolayısıyla demin de ifade ettiğim gibi bugün kadı sicillerine baktığınızda gayrimüslimler arasındaki birçok ilişkiyi de görürsünüz. Yani onun borcu vardır diğerine, onu kaydettirmiştir, işte kefalet vermiştir vesaire. Bir sürü gayrimüslimler arasındaki ilişkiyi de Osmanlı kadısı yapıyordu. Bunu net bir şekilde görüyoruz.
Hocam pardon, yine araya gireceğim.
Buyurun.
Acaba bir şey var mı, bir oran var mıdır? Yani işte gayrimüslimlerin kendi inanç sistemine mensup kişiler tarafından mahkeme edilmesiyle, kadı tarafından mahkeme edilmesi, hı hı, oranlandığında böyle bir şey var mı hocam?
Yani bir aslında diğerine, yani kendi ruhani liderlerinin karara bağladığı ihtilaflara mahkeme demek doğru değil. Hı hı. onu ifade edeyim. Onu birazdan açıklayacağım. Ama böyle bir oranda maalesef yok elimizde. Yani kolay bir şey değil açıkçası.
Bunu şunun için sordum hocam. Hı-hı. Hani belki böyle bir oran varsa, işte Kadıya giden Yahudi ve Hristiyan sayısı daha fazlaysa, hani Osmanlı adaletine güvenin daha fazla olduğunu söyleyebilir miyiz diye merak etmiştim, ama böyle bir kayıt yoksa yani, yapacak bir şey yok.
Bu tabii zor bir şey. Yani bütün kayıtlara bakacaksın, aritmetik bir rakama dönüştürüp yüzdesini bulmak kolay bir şey değil tabii. Ama en azından böyle samanlıkta iğne arar gibi zor bilebileceğiniz hiç değil. Hı-hı. Yani sıradan bir, yani 16. yüzyıl kadı sicilini açın, onlarca gayrimüslimin isminin geçtiği davayı mutlaka görürsünüz. Evet. Çok net söylüyorum. Bir diğer nokta, yani İslam hukukunda, İslam geleneğinde Darul İslam'da yargılama yetkisi sadece İslam mahkemelerine aittir. Gayrimüslimlerin Müslümanlar üzerinde herhangi bir yargı yetkisi asla olamaz. Bu noktada mesela Hanefiler gayrimüslimin gayrimüslime hakimliğini caiz bile görmüyor. Diğer mezhepler, evet, gayrimüslim birisi kendi mensubu dindaşlarına hakimlik yapabilir diyor. Ama Osmanlı da Hanefi'ydi. Hanefi görüşünde bile buna cevaz verilmemiş İslami kaynaklar. Bu ilginç gerçekten. Burada bir şey ise, önemli bir nüans, farklılık ise şu: hakim ile hakem olma ayrı şeyler. Hakim, İşte bizim kadı dediğimiz kimse, otoritedir. Hı hı. Bir şeye hüküm verir.
Kararların bağlayıcılığı var.
Aynen öyle. Hı hı. Ama bir gayrimüslim kendi dindaşları arasındaki bir ihtilafa hakemlik yapabilir. Nedir bu? Aracılık yapmak. Hani bugün ombudsmanlık diyoruz ya, hı hı, onun gibi bir şey. Dolayısıyla iki tane gayrimüslim arasında bir ihtilaf bulduğunda kendi kanaat önderleri, ruhani liderlerine gidip aslında bu konuda bir karar istediklerinde, çözüm istediklerinde, o ruhani liderin verdiği çözümle mesele çözülmüş olabilir. Hı hı. Ama bu bir mahkeme değildir. Niye? Çünkü mahkeme olabilmesi için verilen hükmün taraflar kabul etmezse devlet tarafından icbarla yaptırım olarak uygulanması gerekir. Ruhani liderin yapacağı sulh, karar mekanizmasında devlet böyle bir yaptırımı asla kabul etmiyor ya da böyle bir yükümlülüğü yok. Evet. Bunu ben şuna benzetiyorum açıkçası. Osmanlı yargı sisteminde de benzer unsurlar var. Yani Müslümanlar arasındaki her ihtilaf kadı mahkemesinde mi son buluyordu? Hayır. Evet. Bugün bile belli ortamlarda bu böyledir. İnsanlar bir konuda ihtilafa düştüklerinde, yani bu kişiler arasında olabilir, toplumlar arasında olabilir, kanaat önderine gidip
bir hakem, değil mi?
Hakem. Ama Osmanlı'da bu daha çok müftüydü. Müftüye gittiklerinde, hatta bunun ihtilaflarını da net bir şekilde sormazlar, daha soyut bir şekilde, Zeyd şöyle yapsa Hind'in cevabı ne olur falan gibi. Dolayısıyla müftünün verdiği fetva meseleyi çözebilirdi. Şimdi müftünün fetvası ile kadının hükmünün arasındaki fark ne? Müftünün fetvasını tarafların uygulaması onların kendi kalbine ve vicdanına bağlıdır. Hı hı. İki taraf da kabul ediyorsa mesele çözülür. Mahkemeye bile gerek kalmaz. Ama o fetva çözmüyorsa mutlaka mahkemeye gelecektir.
Mahkemenin bir şeyi var, bağlayıcılığı ve
kesinlikle
kararlarının icbar edilerek uygulanması var.
Kadının hükmü kat'idir. Taraflar kabul etmezse bugün polis, o zaman subaşı yoluyla bu karar icbar edilir, uygulanırdı. Hmm. Ama işte ruhani liderlerin böyle bir otoritesi yok.
Evet.
Ya sadece sulh, yani musalaha dediğimiz anlaşma yoluna ya da hakemlik yoluna başvurup bir karara bağlama şeyleri vardı. Tekrar altını çiziyorum. Bunu mahkemeye benzetmek çok doğru olmaz. Hmm. Yani mahkeme dediğimiz şey daha kurumsal bir şey. Onun devlete bakan, işte icbar edilmesi vesaire gibi yönleri olan bir şey. Sadece tekrar edeyim. dini alanlar dışında gayrimüslim ve Müslümanlar birbirine eşit konumdaydı. Devlete bağlılıkları, idari ve siyasi anlamda o devletin bir parçası olması noktasında eşittiler diyebiliriz.
Eyvallah hocam.
Bir garip gelebilecek belki dinleyicilerimize bir şey söyleyeyim. Geçen hafta Medine vesikasından bahsetmiştik. Medine vesikası dedik ümmet kavramını ortaya getiriyor. Ama Müslüman-Yahudi ilişkilerini şey yaparken Medine'deki toplumu ümmet olarak kabul ediyor ve Yahudiler de ümmetin bir parçası olarak o dönemde kabul ediliyor. Daha sonra Yahudiler anlaşmaya uymadıkları için şehirden çıkartacaklar vesaire. Ama aynı şekilde de İslam dünyasında yaşayan, Darül İslam'da yaşayan gayrimüslimler de aynı devlete bağlılar, aynı idari ve siyasi bağla devlete bağlılar.
Eyvallah.
Sadece dini alanda Müslüman ve gayrimüslim arasında bir fark olduğunu ifade edelim.
Eyvallah. Değerli dinleyiciler, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla beraber bu programda Osmanlı Millet Sistemi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, aradan önce yargılama bağlamında bir farklılık var mıydı yok muydu? Bunu biraz konuşmuştuk en son. Peki kritik bir soru sormak isterim. Herkesin kafasında da böyle bir soru olduğunu, zihninde böyle bir soru olduğunu düşünüyorum. Osmanlı'da gayrimüslimler ikinci sınıf vatandaş mıydı değil miydi hocam?
Evet. Ya bu evet, çoğu literatürde böyle bir şey ima ediliyor açıkçası. Ya hatta bazı tanımlamalar, kavramlar da bunu ima ediyor. İşte o klasik anlamda millet sisteminden bahseden çalışmalarda milleti hakime, milleti mahkume gibi ifadeler hep gayrimüslimlerin adeta ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tutuldukları izlenimini yaratıyor. Burada tabi kullanılan bir ifade de bazen yabancı yazarlar tarafından özellikle suistimal ediliyor. Bu nedir? Reaya kelimesi. Şimdi biz teba kelimesi Osmanlı'da çok kullanılıyor. Teba ya da reaya. Şimdi reaya kelimesinin ne özelliği var? Arapça bir kelime. Raiyet kelimesi sürü demek. Hayvan sürüsü. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee bu konu üzerinde böyle biraz alaya alır bir vaziyette şunu da söylüyor. Osmanlı niye bu kadar uzun yönetti sorusunun cevabını ararken adeta bir ironi yapıyor orada. Diyor ki Osmanlı diyor göçebe kökenliydi diyor. Bunlar diyor göçebeler diyor hayvancılığı çok iyi bilir diyor. Bunlar da diyor gayrimüslim tebalarına reaya, raiyet, sürü diyorlardı. Ve bu insanlar da diyor bu insanları uzun yüzyıllar sorunsuz bir şekilde yönetti vesaire. Bu çok ciddi bir ironidir. Ama burada şunu ifade etmek gerekir ki Osmanlı'nın gayrimüslimler için kullandığı hiçbir tabir, taife, millet, teba, reaya, bunların böyle negatif bir anlamı yok. Aşağılayıcı, hor görücü bir anlamı yok. Bunu öncelikle altını çizelim. Bir de ara vermeden önce de ifade etmeye çalıştım. Gayrimüslimler ya da zimmet akti altında bulunanlar, zimmiler Darül İslam ahalisinden sayılır. Dolayısıyla Müslümanlar gibi devlete siyasi ve hukuki bir bağla bağlıdırlar. Devlete mensubiyet bakımından da Müslümanlarla eşittirler. Bu bakımdan önemli. Yani
çok çok pardon hocam, böyle bir kategorizasyonun ardından gayrimüslimlerin yani sürü gibi ifade edilmesini söylemek saçmalık olur.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani bu yani en hafif ifadeyle ne diyelim çok uygunsuz, bilinçle, kasıtla yapılmış bir şey. Bir ifade aslında. Aslında şunu da söylemek gerekir. Yani Müslüman ve gayrimüslimler arasındaki ayrılık daha ziyade dini alanlarda. Dini alanların dışındaki ya da dini akidelere dayanmayan hukuki meselelerde Müslümanlarla bunların müsavi olduğunu, eşit olduğunu görüyorsun. Yani vergilendirmeler, toprak sistemi, mülk edinme, menkul ya da gayrimenkul elde etme, efendim muamelat aile hukukları vesaire gibi hususlarda da aslında birçok noktada eşitlikler, müsavat görüyoruz. Bu noktada yani bir eşitliksiz varsa bu sadece dini alana mahsus. O da İslam hukukuyla ilgili hususlar. Bunun dışındaki konularda bir ikinci sınıf vatandaşı vesaire gibi şeyden bahsetmek mümkün değil.
Eyvallah. Yani ifade buyurdunuz. Hani sonuç olarak insan beşerdir. İnsanın bulunduğu her yerde yanlışlar da yapılabilir.
Tabii ki.
Kuşkusuz bu tarihi süreçte hatalar da yapılmıştır. Fakat genel çerçevesiyle baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıla kadarki süreçte, ki o dönemde bir takım değişiklikler oldu. Şimdi onu soracağım müsaadenizle. Genel çerçevesiyle adaletli bir zeminde Müslümanları ve gayrimüslimleri bir arada yaşatmış. Ve aralarında herhangi bir pürüz çıktığında da bunu hakkaniyet çerçevesi içerisinde çözmeye çalışmıştır.
Aynen.
Peki hocam, gelelim son dönemi, 19. yüzyıla. İmparatorluğun peş peşe reform faaliyetleriyle yüzleştiği, birbiri ardına reform çalışmalarının yapılmaya çalışıldı ve sonuç olarak da işte Birinci Dünya Savaşı ile tarihe devleti aliyenin tarihin tozlu sayfalarını karıştığı bir dönemden bahsedelim. Bu dönemde gayrimüslimlerle Müslümanlar arasındaki ilişkiler nasıldı Osmanlı toplumunda?
Evet, zaten aslında önceki programlarda da ifade etmiştik. Bizim bir sistem olarak zikrettiğimiz millet sisteminin asıl kurumsallaştığı dönem 19. yüzyıl. Dolayısıyla 19. yüzyıla geldiğimizde Avrupa'nın nüfuzu Osmanlı üzerinde çok daha yoğun. Hatta daha erken tarihlerden itibaren başlıyor. Dolayısıyla batılı devletlerin kendi dindaşlarıyla ilgili talepleri ve bu noktada kazanımları biraz daha millet sistemini şekillendirecek ya da Osmanlı'nın gayrimüslim tebasıyla ilgili politikalarını şekillendirecektir. Bunu belki mesela önemli şeylerden bir tanesi de yabancı devletlerin ya da Avrupalı büyük güçlerin kendi mezheptaşlarını himayelerine altına almaları. Yani nedir işte, Fransa'nın Katolikleri himaye etmesi, daha sonra İngilizlerin Protestanları himaye etmesi, Rusların Ortodoksları himaye etmesi. Bu tabii ki Küçük Kaynarca Anlaşması'na kadar geri gider, yani 1774 yılındaki. Ve Osmanlı o savaşta, Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kırım'ı kaybetmiştir. Kırım'daki Müslümanlar din bağları bakımından halifeye bağlıdır. Bunun karşılığında da Ruslar o imparatorluktaki Ortodoksların hamiliğini, koruyuculuğunu elde etmişlerdir. Ortodoksları Ruslar himaye ediyor, Katolikleri Fransa, daha sonra 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Protestanları da İngilizler himaye etmeye çalışacaklar ve bu Osmanlı'nın bir yumuşak karnı olacak. İç işlerine karışmanın kolay bir yolu olacak aslında. Biraz daha zaman olarak, kronolojik olarak ilerlediğimizde aslında yavaş yavaş Fransız devriminin etkilerini de görüyoruz. Yani burada Fransız devrimi milliyetçilik rüzgarlarını yaydığı için, ki imparatorluklarda çok etnisiteli yapılar, 72 milletten insanlar var. Fransız devriminden yaklaşık bir çeyrek yüzyıl sonra, 20-30 yıl içerisinde biz ilk milliyetçi ayaklanmaları görüyoruz. İşte Sırplarla, aynen öyle, Sırplarla başlayacak, Yunan isyanıyla Moro'da devam edecek. Bunlar artık millet sistemini sarsan şeyler. Fransız devrimi, Fransız devrimi düşünceleri millet sistemini sarsan en önemli gelişmelerden olacak. Osmanlı yeni duruma kendisini adapte etmeye çalışacak. Bunlardan en önemlisi Osmanlıcılık siyasetini ortaya çıkarması.
Alternatif bir düşünce olarak.
Ya da Fransız devriminin bu etkisini bertaraf etmek, minimize etmek için. Osmanlıcılık en kaba anlamda ne diyebiliriz? Yani diline, dinine, kültürüne bakmadan bütün Osmanlı tebasını kucaklamak. İkinci Mahmut'un meşhur bir ifadesi var. Diyor ki, ben halkımdan, tebamdan Müslümanları camide, işte Hristiyanları kilisede, Yahudileri sinagogda görmek isterim. Bu, evet, bir yandan dini özgürlükleri göstermesi bakımından önemli ama bir yandan da böyle eşitlikçiliği ima eden bir yaklaşım da var. Yani Osmanlıcı bir rüzgarın da II. Mahmut'la beraber başladığını söyleyebiliriz. Bu Tanzimat'la beraber çok daha altı çizilecek. Islahat fermanı ile beraber Müslüman ve gayrimüslim eşitliği sağlandığında çok daha net bir formel yapıya kazanacak. Aslında 19. yüzyıl boyunda, yani Osmanlı'da ya da Türkiye'nin çağdaşlaşmasıyla, batılılaşmasıyla beraber millet sisteminde dönüştüğünü bir yandan göreceğiz. Sekülerleştiğini bir yandan göreceğiz. Hı hı. Ama hala bir yanıyla da ne diyelim, devam ettiğini de görürüz. Kurumsallaştığını da görürüz. Mesela bir örnek vereyim. Hristiyanlar bakımından Ortodoksluk, Katoliklik çok kadim milletler. Yani Fatih döneminden beri bunlar var. Ya da Ermeniler, Gregorian Ermeniler, onlar da çok kadim. Ama Protestanlık Osmanlı'da çok daha geç oluşturuyor. Bir millet sisteminin bir parçası olarak. Normalde Protestanlık 16. yüzyıl Avrupa'sında ortaya çıkıyor. Ama Osmanlı, İngiltere'nin baskısıyla daha yani 1850 gibi bir tarihte Protestan milletini kabul ediyor. O millet sistemi çerçevesi içerisinde. Tabii belki ileride bu konuda ayrı program da yapmak lazım. Yani İnşallah. Türkiye'nin geçirdiği o batılılaşma süreci, sekülerleşme süreci çok da kolay olmuyor açıkçası. Yani işte Tanzimat'ı ilan eden paşa, gavur paşa olarak bilinecek. İşte 2. Mahmut benzer sıfatlarla anılacak. Hı. Ya da bugün bile 2. Mahmut'la Mustafa Kemal arasında ciddi benzerlikler kurulur. Hı. Reformlarının batıcı yönü ya da radikal reformlar yapmaları bakımından benzerlikler kurulacaktır. Bir de bugün biz böyle geldiğimiz noktadan çok daha rahat konuşuyoruz ama bu reformların uygulandığı anda böyle küçük kıvılcımların dahi sosyal anlamda krizlere yol açtığını kabul etmek lazım. Yani evet. Düşünün, bir gün önce işte silah taşıyamayan, ata binemeyen bir adam işte şehir merkezinde atın üstünde silahla geziyor. Ya da evinizin yanındaki kilisenin çanları çalıyor. Bu Müslümanları ciddi anlamda ne diyeyim rahatsız edecek şeylerdir. Yani o toplumsal, geleneksel, muhafazakar toplumsal yapıyı düşündüğümüzde
tabii yaklaşık 500 bu, küsür yıl yani tabii, tabii. Şey, özellikle 1453'ten sonrasını alacak olursak öncesini söylemeyelim ama yani işte 350 küsür yıl bir sistem inşa edilmiş, bir düzen kurulmuş. Evet. İşte 19. yüzyılda bu düzen yavaş yavaş tam tersi şekilde işlemeye devam ediyor. Bu insanlarda ifade buyurduğunuz gibi ciddi bir kırılmaya sebebiyet verebilir.
Tabii. Mesela bizde bir ifade var, deyim. Biz biraz onu daha dönüştürerek, telaffuz ederken dönüştürerek kullanıyoruz. Canına ot tıkamak diyoruz.
Evet, ama çanına.
Çanına ot tıkamak aslında. Evet. Yani bir kilisenin işte o ibadethanenin sesine engel olmak anlamında. Yani bu tür pratikler oluyor ve ıslahat fermanı sonrasında mesela Şam'da büyük ne diyelim ayaklanmalar vesaire olacak. Müslüman gayrimüslim ilişkileri böyle netameli zamanlar geçirecek. Hı-hı. Bir de biz şeyi unuttuk aslında tartışmalarımız sırasında. Yani Müslüman ve gayrimüslimler tamam böyle bir sistem içerisinde yaşıyorlardı ama bunlar aynı ortamı paylaşıyorlar mıydı? Mesken olarak nerelerde birlikte mi yaşıyorlardı? Evet. Ayrı mı yaşıyorlardı? Bu da ayrı bir soru. Ayrı ayrı yaşadıkları ortamlar da var. Birlikte yaşadıkları yerler de var. Yani bununla ilgili Osmanlı'nın herhangi bir şeyi yok. Diyelim kanundur, efendim İslam hukukundan gelen bir uygulama vesaire benim bildiğim kadarıyla yok. Ha, Kudüs'e bugün dinleyicilerimiz de gittiyse görürler ki işte mahalle mahalle ayrılmıştır. Eski Kudüs'ün içerisinde Ermeni mahallesi, Yahudi mahallesi, Hristiyan mahallesi, Müslüman mahallesi. Hı hı. Çoğu yerde bu tür ayrışmayı görürsünüz. Ama bu bir zorunluluk değildir. Yani İstanbul'da tamam bazı yerlerde daha temerküz ettiği, yoğunlaştığı alanlar olabilir. Bugün işte Koca Mustafa Paşa'ya, Samatya bölgesine gittiğinizde belki gayrimüslim tebadan daha yoğun bahsetmeniz mümkünken ya da Balat, Pera bölgesi böyle doğal ayrımlar olmakla beraber birlikte yaşamalarına engel bir durum yok. Sadece demin de ifade ettim. Olur ya yani hepimiz insanız. Yani bu tür sürtüşmelere mahal verilmesin, kriz olmasın saikiyle insanlar kendi dindaşlarının, kendi etnisitelerinin yanlarında oturmayı tercih ediyor. Bugün evet. de böyle değil mi? Yani vatandaş doğudan geldiğinde İstanbul'da işte kendi Sivaslıların yoğun olduğu tabii, yere gidiyor vesaire gibi.
Olduğu yerde
bu doğal bir süreci vardı bunun da dolayısıyla.
Doğru. Hocam bu son dönemle ilgili son birkaç şey sormadan önce programın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Şeyle ilgili yine yargılama ile ilgili Müslümanlarla gayrimüslimler arasında bir fark var mıdır diye merak ettiğim bir husus var. Şimdi işte İslam hukukuna göre, İslam dinine göre Müslümanlar açısından haram olan bir takım fiiller ve eylemler var. Peki Osmanlı millet sistemi içerisinde Hristiyanlarla, Yahudilerle Müslümanlar yargılanırken işte Müslümanlara haram olan bir eylemi bir Hristiyan yaptığı için o da suç işlemiş oluyor muydu?
Yok. Yani eğer şunu kastediyorsanız diyelim ki içki içmek haramdır. Bir Müslümanın içki alenen içki içmesi ya da içki satması Osmanlı'da cezaya karşılık gelir. Cezalandırılması gerekir. Ama gayrimüslimlerin bu tür pratikleri yapmasına bir ceza yoktu. Yani buradaki tabii ki temel kriter şu, toplumsal hassasiyetleri zedelememek şartıyla.
Tabii. Yani herhangi bir krize sebebiyet vermeksizin. Aynen öyle.
Bunlarla ilgili, bunların ticaretinde bile onlara belli muafiyetler vesaire tanınabiliyor.
Evet.
Ama sınırlama var. Yani diyelim ki onların yoğun olduğu yerde belki bunu satan bir dükkana ancak izin verilebilir. Belli yerlerden alışverişlerini yapıyorlardı. Ama İslam'da bunlar yasak diye onlara da bir yasak getirilmiyor.
İşte yine dönüp dolaşıp hocam şeye geliyoruz yani. Osmanlı hoşgörüsünün, adaletinin ne kadar yüce olduğunu aslında bu İslam hoşgörüsü ve İslam adaleti. Aynen. Öyle söylemek lazım. Hani onu Osmanlı adaleti, İslam adaleti ayırmaksızın. Yine oraya geliyoruz. Tabii
kesinlikle.
İşte yani son dönemde yaşanan bir takım kırılmalar var ki bu kırılmalar maalesef Devlet-i Aliye'nin sonunu hazırlıyor. Onunla ilgili olarak hocam son bir şey sormak isterim. Endülüs ile ilgili şey demiştiniz. Hani Endülüs'te bir takım gayrimüslimlerin de onların tecrübesinden istifade edilmek üzere devlet kademelerine görevlendirildiğini biliyoruz demiştiniz. Son dönemde Osmanlı içinde böyle bir şey söz konusu mudur?
Tabii. Yani burada belki biz daha çok Tanzimat Fermanı'nı öne çıkartıyoruz ama Islahat Fermanı Müslüm gayrimüslim ilişkileri bakımından daha kritik bir role sahip. Bir defa demin söylediğim o toplumdaki rahatsızlığı oluşturan en temel uygulama Islahat Fermanı ile beraber yani 1856 yılında uygulamaya sokulan Müslüman ve gayrimüslimin eşitliğini öngören uygulama ya da bunu içeren ferman. Bu ne anlama geliyor? Müslüman ve gayrimüslim eşit olduğunda artık cizye vergisi kalkıyor. İslam hukukunda olan bir şeydi bu. Bunun kalktığını görüyoruz. Dahası aslında Islahat Fermanı deyince aklımızda kalması gereken önemli bir kavram da karma ifadesi. Yani okullar karma hale geliyor. Yani Müslüman ve gayrimüslim erkek çocukları aynı okula gidebilecekler. Mahkemeler, nizamiye mahkemeleri ortak karma hale geliyor. Ya da belki daha da önemlisi devlet daireleri karma hale geliyor. Yani artık gayrimüslimlerin de istihdamına yol açılıyor Islahat Fermanı'ndan sonra. Tarih boyunca önceden de zikrettik farklı İslam devletlerinde işte Müslüman gayrimüslimlerden idareciliği idarecilere izin veren devletler olmuş. Bir kısmı da vermemiş buna. Osmanlı bu konuda biraz daha ne diyelim Islahat Fermanı'na kadar hassas davranıyor. Ama Batı nüfuzunun arttığı bu dönemde artık Ohannes Paşa gibi, Musurus Paşa gibi böyle isimleri çok ne diyelim Müslüman ifadesi taşımayan paşaları da Osmanlı idari mekanizmalarında görüyoruz. Dediğim gibi okullarda, efendime söyleyeyim idarelerde bunları görmek mümkün. Hatta daha garibi Islahat Fermanı ile beraber artık misyonerlik faaliyetlerine, hatta masonluk faaliyetlerine izin verildiğini, misyonerlik faaliyetleri işte 1800'lerin başından itibaren Osmanlı'da illegal bir şekilde yapılıyor. Ama Islahat Fermanı ile beraber artık irtidat eden, yani İslam'dan dönenlerin normalde cezası katli vaciptir. Ama bunun da kalktığını görüyoruz. Dolayısıyla batılı anlamda bir dini özgürlüklerin ortaya çıktığı bir enteresan bir döneme de girmiş oluyoruz. Yani bu dönemde Fransız devrimi düşünceleri bir yandan, Batı'nın nüfuzu bir yandan ve bu nüfuzun doğal sonucu olarak Osmanlı'daki gayrimüslim tebaayı himaye etme arzuları, Osmanlı'nın bu noktalarda taviz vermesine, kendisini dönüştürmesine, millet sistemini dönüştürmesine neden oluyor kısaca.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
Rica ederim.
Programımızın sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim.
Açıkçası geçen programda da söylemiştim. Yine ifade etmek isterim. Ben de çok istifade ettim. Umarım dinleyicilerimiz de istifade etmiştir. Çünkü bizim zihnimizde millet, ümmet kavramı çok farklı yerlerde bulunuyor. Ve millet sisteminden ne anlamamız gerektiği hususunda hala konunun uzmanları olmayan kişiler olarak zihnimizde bir takım soru işaretleri bulunuyor. Bizi aydınlattınız. Teşekkür ederiz hocam.
Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birlikte bendeniz İbrahim Baran huzurlarınızdaydık. Millet sistemini geçen programımızda konuşmuştuk. Bu programımızda da Osmanlı millet sistemi üzerine durduk. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konu ile huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek en emin olana emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.